Ayrım 13. Son Yüzleşme. Lisa Gardner. Sayfa 149. 11. Bölüm. Rhode Island eyalet dedektifi Çavuş Ron Griffin bir ayı kadar gür sesli ve bir kaya parçası kadar yapılıydı. İri yarı bir adamdı. Sanki nice sumo güreşçileri devirmiş, nice küçük arabayla ağırlık çalışması yapmış ve de nice defans oyuncusuyla kafa kafaya mücadele etmiş gibiydi. Yakışıklıydı da aynı zamanda. Yıllar önce Providence Journal gazetesi ona polisin ödüllü yeni üniformalarını tanıtmak üzere çıktığı Dave Letterman'ın şovunun ardından memur mavi göz lakabını takmıştı. İşin aslı Rhode Island eyalet polisi New England'ın en yakışıklı polislerine sahip olmasıyla ünlüydü. Bunu nasıl yaptıklarını kimse bilmiyordu. Belki de şehirde kalıplarından geniş omuzlu, koca göğüslü, kara çeneli erkekler döken bir fabrika vardı. Her ne şekilde olursa olsun, ne zaman Rhode Island polisiyle işbirliğine gitme fırsatı da olsa, Massachusetts'in kadın memurları adeta bu fırsata atılıyorlardı. Tıpkı üçünün de yaptığı gibi. Dee Dee şu anda Griffin ile telefonda konuşuyordu. Bu çok ayıptı gerçekten, çünkü Rhode Island'ın polis merkezi sadece bir saat güneydeydi ve Providence'ın federal tepesinde pek çok güzel restoran vardı. Dee Dee iç geçirerek güzel manzarayı da İtalyan yemeklerini de kaçırdım diye düşündü. Bu yeni ve değişmiş hayatı için gerçekten büyük bir kayıptı. Griffin evli bir adamdı. Aslında bu ikinci evliliğiydi. Çünkü ilk karısı kanserden ölmüştü. İkinci karısı Jillian adında sarışın bir reklam yöneticisiydi. Dee Dee onunla hiç karşılaşmamıştı ama onu gazete sayfalarından tanıyordu. Jillian 8 yıl önce College Hill tecavüzcüsünün elinden zor kurtulmuştu. Ama küçük kız kardeşi onun kadar şanslı olamamıştı. Nihayet olayların suçlusu yakalandığında Jillian kurbanların birbirlerine dava boyunca destek olmaları için bir hayatta kalanlar grubu kurmuştu. Ne var ki dava hiç görülememişti. Çünkü zanlı mahkeme girişinde silahla öldürülmüştü. Ve Jillian ile grubundaki arkadaşları bir anda halkın sempatisini kazanan kurbanlardan cinayetin baş zanlılarına dönüşmüşlerdi. İtiraf etmek gerekirse Dee Dee o günlerde bu davayı en az Nancy Grace kadar büyük bir ilgiyle takip ediyordu. Özellikle de sözüm ona tecavüzcünün cinayetinden sonra başka bir kadının saldırıya uğramasıyla işler daha da karışınca onları tüm dikkatiyle takip etmişti. Cidden Dee Dee kimi zaman bu işte gerilim yazarlarının bile kaleme almakta zorlanacağı hadiseler yaşandığını düşünüyordu. Griffin ve Jillian'ın iki erkek çocukları vardı. Biri 4, biri 6 yaşındaydı. Küçük olan Dylan tıpkı babasının bir kopyasıydı ve tam bir futbol aşığıydı. 6 yaşındaki Sean ise son zamanlarda yemek yapmaya merak salmıştı. Hatta dün gece tüm aile için kuzu kafesi pişirmişti. Griffin nar pekmezi marinesinde diyerek tamamladı. Gerçi bu konuda annesinden yardım aldığı konusunda şüphelerim var. Dee Dee daha 6 yaşında, fırın tepsisini fırına nasıl koyuyor ki diye sordu. Ah dedi Griffin lakayt bir gülüşle, ben veriyorum dedi. Peki ya kızgın fırın, tehlikeli değil mi? Jillian da fırından çıkarma konusunda üzerine düşeni yaptı. Ocakta dışının kızarması için de yardımcı oldu. Ama tarifi bulan Sean'dı. Nereden buldu? Mizah dergisinin arkasından falan mı? Kütüphaneden bir yemek kitabı almış. Sean tam bir nasıl çocuğudur, abartmıyorum. Eve elinde hep nasıl bahçe ekilir, nasıl robot yapılır, nasıl tekne çakılır gibi kitaplarla gelir. Şimdi de tahmin ettiğin üzere elinde nasıl yemek yapılır kitabı var. Kuzu kafesi gerçekten çok ilginç. Tanrım, harikaydı. Şimdi artık onu Johnson's and Wales aşçılık fakültesine göndermek için para biriktirmeye başlayabilirim. Ben henüz Jack'in yemek konusunda bir yeteneği olup olmadığını bilmiyorum dedi Dee Dee. Ama dün gece bana şerbet yerine geçebilecek bir şeyler fırlattı. Griffin bir kahkaha patlattı. İşte anne baba ve polis olmanın en güzel yanı buydu. Hiçbir şey onları iğrendiremiyordu. Dee Dee tüm gününü bebek bezi hikayeleri anlatarak geçirse de dedektif arkadaşları bunu gayet eğlenceli bulabiliyorlardı. Dee Dee bu yüzden kimi zaman normal insanların nasıl yaşadığını merak ediyordu. Griffin gece yeterince uyuyor mu diye sordu. Hayır. Arabayla dolaştırmayı dene. Hayır, direksiyon başında uyuyakalırım diye ödüm kopuyor. Peki ya gün içerisinde şekerleme yapıyor mu? Bazen kucağıma aldığımda ya da ana kucağındayken içi geçiyor. Pekala dedi Griffin. Dylan da yeni doğduğunda çok fazla uyumazdı. Onu arabanın koltuğuna oturtup gezmeye çıkarır, bitkin düşene kadar gezdirirdim. Sonra da eve döner, halen bağlı olduğu ana kucağından almadan öylece beşiğine yatırırdım. Haftalarca bu yöntem işe yaradı. Çok geçmeden de artık ana kucağı olmadan doğrudan beşiğine yatırmaya başladık. Belki de önce ana kucağıyla yatmak beşiğine alışmasına yardımcı oldu. Nereden bileyim ben, ama işe yaramıştı. Didi dudaklarını büzerek onayladı onu. Denemeye değer görünüyor. Ya da hiç uğraşmadan gidip kendimi bir akıl hastanesine kapatmak en iyisi sanırım. Didi ağzından çıkanı son anda farkına vardıysa da artık çok geçti. Griffin de daha önceden şu torbacı katille yaşadığı olay yüzünden ruhi çöküntü yaşamış ve bir süreliğine rapor alarak işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Griffin ise bu sözden hiç etkilenmemişçesine güldü. Didi bunu Griffin'in yeni ailesinin ona iyi geldiğine bir işaret olarak algıladı. En azından öyle umuyordu. Griffin hem çok iyi bir insan hem de işinin ehli bir dedektifti. Eğer o mutluysa herkes için bir umut var demekti. Didi pekala dedi, çocuklar da iyi olduğuna göre ben aslında seni bir dosya hakkında aradım. 2 yıl önce Providence'da öldürülen Randy Menken'in dosyası. Sanırım sen zaten bir numaralı zanlıyı sahtekarlık suçuyla soruşturduğundan eyalet polisi de işin içine girmiş oldu. John Menke dedi Griffin hemen, pislik herif. Sence cinayet o mu işlemiştir? Tam her şeyi onun yaptığına dair kariyerim üzerine bahse girmek üzereydim ki bir sene sonra gelen bir cinayet haberi bu tezimin elimde patlamasını önledi. Jackie Knowles diyerek tamamladı Didi. Sen de duydun demek. Çoğu kez. Bir arkadaşları daha vardı. Charis miydi? Chartreuse miydi? Charlene. Charlie. Evet o. Griffin parmaklarını telefona vurmuştu. Charlie bir şey Grant. Pek çok kez bizim merkeze geldi. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyordu. Sen ne düşünüyorsun? Griffin bir kez daha iç geçirdi. Kahretsin, çoktan Ocak ayının 18'ine geldik. 21'ine sadece 3 gün kaldı, lanet olsun. Griffin söylenmeyi bıraktı, en sonunda aklındakileri toparlamışa benziyordu. Pekala, ama sana yalnızca Providence'daki olay yeriyle ilgili bilgi verebilirim. Gerçi orada da çok fazla bulgu olduğunu söyleyemem. İhbarı ilk alanlar eve gittiklerinde her şey gayet olağanmış. Ön kapı kapalı ama kilitli değilmiş. Kadının cesedini oturma odasında bulmuşlar. Kadın sadece baygın gibi duruyormuş. Öyle ki arkadaşlardan biri kalp masajı yapmak üzere eğilmiş. Ancak o anda boynunda morluklar olduğunu ve öldüğünü fark etmiş. Üzerinde kıyafetleri var mıymış? Üzerinde oldukça kaliteli koyu yeşil bir eşofman takımı varmış. Eşofman altı, uzun kollu beyaz tişört ve de pantolonun takımı bir eşofman üstü. Havlu beyaz çoraplar, LL, Bean marka terlikler. Dedektiflerden biri gayet rahat kıyafetler demişti. Sanki tamamen artık uyumaya hazırlanıyormuş da beklenmedik bir misafir kapıyı çalmış gibi. Didi bunu şöyle bir düşündü. Kadınlar erkek arkadaşlarını genellikle üzerlerinde eşofman, ayaklarında havlu çorapla beklemezlerdi. Didi de dedektiflerin teorilerine hak vermeden edemedi. Randy yatmaya hazırlanıyordu. Peki ya televizyon diye sordu Didi. Memurlar geldiğinde televizyon ya da ışıklar açık mıymış? Televizyonda, tüm ışıklar da kapalıymış. Düğmelerde parmak izi araması yapmak gerekti. Hadi canım dedi Griffin dalga geçercesine. Yok, sapığın ellerinde ya eldiven vardı ya da daha başka bir teoriyle evi önceden tanıyordu. Kendini rahat hissediyor olmalıydı. Sanki adam bir anda belirivermiş, görevini yapmış, sonra da ortalığı toparlamış gibi. Belki de ışıkları söndürdü, yerleri sildi, mutfağı temizledi. Ama ev kesinlikle derli topluydu. Tabii eğer ortadaki cesedi saymazsak. Didi o halde bir arbede yaşanmış olabilir diyerek savını öne sürdü. Belki de Randy canhıraş bir mücadele verdi. Belki de bu yüzden saldırgan ortalığı toparlamak zorunda kaldı. Belki de, ama kurbanın bedeninde hiçbir belirti yok. Karşı koyduğuna dair ne bir yara ne de ezik var cesedinde. Sonuçta sanki adam içeri girmiş ve boğazına yapışmış gibi, hepsi bu. Saldırgandan birkaç kez adam diye bahsettin. Yani sen erkek olduğunu mu düşünüyorsun? Adli tıp uzmanının tahmini bu yönde. Birisini bilek gücüyle boğmak hiç de kolay bir iş değil. Bunun için kas gerektiği gibi parmak gücü de gerekir. Randy 1.65'lik boyu ve 55 kiloluk ağırlığıyla ortalama cüssede ve haftada 4 kez pilates yapan bir kadındı. Teorik olarak onu bu derece kolay alt edebilmesi için saldırganın daha iri ve güçlü olması gerekir. Didi dudaklarını büzdü. Peki John Menke olabilir mi? Griffin çakal mı diye söylendi. 1.82 boyunda 86 kilo. Fiziken çok fit ve haftanın 4-5 günü spor yapan bir tip. Görünüşe göre bir doktor olarak görünüşüne önem veriyor ve bayan meslektaşları da bu yönünü fazlasıyla takdir ediyor. Çapkın biri mi? Tek eşli olmadığı kesin. Randy de bunu biliyor muydu? Anlaşılan o ki boşanma sebeplerinden biri de bu. Diğer sebep ise karısını öldüresiye dövüyor oluşu. Didi, delilin var mı diye sordu sertçe. Ah evet, Randy'nin bu konuda hakkını vermek lazım. Piç kurusundan ayrılmadan evvel ödevini iyi yapmış. Acil yardım hattını arayıp tavsiyeler almış. Avukatını tutup işe koyulmadan önce bir kasayı ağzına kadar fotoğraf ve hastanelerden aldığı raporlarla doldurmuş. Ve inan bana, Menke bu durum karşısında deliye dönmüş. Randy adamın adını sadece dayakçı kocaya çıkarmakla kalmamış. Aynı zamanda nafakasını da alarak bir darbe daha vurmuş. Evet, bu durumda Menke'nin karısını öldürmek için çok ciddi sebepleri var ve bu işi yapmak için yeterli donanıma da sahip. Ama dedi Didi ağır ağır konuşarak, Griffin suç anında başka yerde olduğunu ispat edebiliyor diyerek yanıtladı. Bir kokteyl garsonu, muhtemelen Joe'nun kaslarını, çek defterini ve Porsche'unu gören o güzel ve tatlı şey. Adamın aile içi şiddet geçmişini tamamen kafasından silip atmış olmalı. Öyle olmalı ki her ikisi de o gece bir bardaymış ve bunun doğruluğuna dair pek çok şahitleri var. Yani bu konuda elimiz kolumuz bağlı. Didi bir an düşündü. Adamın karısına pek çok kez şiddet uyguladığını söyledin, öyle değil mi? Aynen öyle. Patlamış dudaklar, mor gözler, dağılmış bir diz kapağı, adamın karısını tekmelediğine dair izler. O halde adamımız öfke kontrolü yapamayan biri. Evet, ama olay mahalline bakıldığında Griffin iş sanki kontrolü hiç elden bırakmayan biri tarafından yapılmış gibi diyerek ona hak verdi. Menke'nin bu işten sıyrılışının bir diğer sebebi de bu. Bir yandan onu bu konuda suçlu bulmak çok doğru görünüyor. Başka bir yandan ise cinayet onun eseri gibi durmuyor. Öyle olsa olay yerini alt üst ederdi. Ayrıca kriminologların dediğine göre en sonunda eşlerini öldüren dayakçı kocaların pek çoğu cesedi tahrip etmeyi seviyorlar. Ya kurşunu yüzlerine sıkıp suratını dağıtıyorlar ya da pek çok bıçak darbesiyle vücudunu delik deşik ediyorlar. Ama bu cinayet büyük bir soğukkanlılıkla işlenmiş. Bu durumda bir diğer teorimiz, kiralık katil olgusu ortaya çıkıyor. Didi gözlerini kocaman açarak, ''Aa'' dedi, ''yani Menke kafası haddinden fazla çalışan karısını öldürmesi için birini mi tuttu?'' ''Aynen öyle, benim savım o yönde. Şu an için ipi göğüsleyen teori, hatta belki de şimdiye kadarkilerin en iyisi bu. Ama ortada bulunan bir para trafiği yok. Federaller Menke'yi o dönemde aynı zamanda ilaç sahtekarlığı konusunda da soruşturmaktaydılar. Bu nedenle adamın para trafiği çok uzun ve karmaşık.'' İkinci bir iş olarak ilaç işi yaptığına dair ciddi şüpheler var. Bu da Menke'nin hiçbir zaman ispatlayamayacağımız bir nakit para ve daimi müşteri listesi olduğu anlamına gelir. Bu durumda kiralık katil tutmuş olması en muhtemel senaryo gibi duruyor. Peki onu dolandırıcılık şüphesiyle içeri aldınız mı? Federaller aldılar ama bundan da bir şey çıkmadı. Buzdağının görünen kısmını buldularsa da görünmeyen kısım kaldı. Ama bu yine de doktorun tıp lisansının iptaline ve saat 3 ile 5 arasında Federaller Kulübü için çalışmasına engel olamadı. Eğer daha detaylı bilgi istiyorsan Boston FBI ajanı David Ricks ile görüşebilirsin. Dolandırıcılık soruşturmasını yürüten oydu. Menke'ye karısını öldürmüş olabileceğini söylediğinizde tepkisi ne oldu diye sordu Didi. Birden asabileşti mi yoksa kibirlendi mi? Moral olarak çökmüş gibiydi daha çok. Ona sanki çok düşkündü. Aksini nasıl söyleyebilirdik? Ah, moral olarak çöküntü. Dayakçı bir koca için hep iyi bir seçenek olmuştur. Zoru denemeye kalktı desene. Adam bir doktor biliyorsun. Hem Didi hem de Griffin bir süre sustular. Didi sonrasında şansını bir kez daha denemeye karar verip hiçbir fiziksel bulgu yok yani dedi. Elimizde olan tek delil delil yetersizliği dedi Griffin. Ne demek şimdi bu? Pek çok evde parmak izleri vardır. Bu evde hiçbir parmak izinin olmaması sence de çok tuhaf değil mi? Yani katil evi gerçek anlamda silip süpürmüş. Buz gibi bir irade ve elindeki sünger işini görmüş. Ben hala olayın kiralık katil işi olduğunu düşünüyorum ve bu adamın da çıbanın başı olduğunu sanıyorum. Didi peki Atlanta'daki ikinci cinayet diye sordu. Detaylarını bilmiyorum. Onu bana Charlie anlattı. Bir kez de Atlanta Federal Bureau'dan Kimberly Quincy telefon açtı. O da Jackie Knowles cinayetiyle Providence'da yaşanan olayın bir bağı olabileceğini duymuş. O da Knowles cinayetinde olay mahallinin hazininden fazla tertipli olduğunu söylemişti. Dediğine göre orada da ortadaki tek kalabalık cesetmiş. Didi kaşlarını çattı. İşte bu hiç hoşuna gitmemişti. Mırıldanarak aralarında bir bağ olmalı muhakkak dedi. Yani bugüne kadar kaç tane mis gibi olay mahalli gördün ki? Randy'nin cinayetini de sayarsak bir. Kesinlikle. O halde aralarında mutlaka bir bağ olmalı ama nasıl? Griffin asıl soru diyerek düzeltti. Kim olmalı dedi. Randy'nin en azından bir düşmanı olduğunu biliyoruz. Eski kocası. Peki ya Jackie Knowles? Onu kim neden öldürmek istemiş olabilir? Didi kiralık katil akla parayı getiriyor dedi. İki farklı yerde iki farklı aileden gelen kurbanın olması bu tizi çürütüyor. Haydi ama Randy öylesi bir nafaka almıyordu. Bankada sadece 30 doları vardı o kadar. Bak Griffin derin bir nefes aldı. Buna hiç vaktim yok ama ne pahasına olursa olsun Atlanta'da olan olayı duyduğumda yeniden bölgedeki otelleri kontrol ettim. Randy ve Jackie'nin şehirde ortak bir tanıdıklarının olup olmadığının izini sürdüm. Onlar birlikte büyüdüler değil mi? O yüzden belki bir komşu, bir sınıf arkadaşı, bir arkadaş bulabilirim diye düşündüm. Didi Charlie bir şey Grant olabilir mi diye sordu. Buna kesin olarak bilemesem de belki kaldığı odanın parasını nakit vermiştir. Bu işler nasıl olur bilirsin. Didi başıyla onayladı onu. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü iyi bilirdi. O beni buldu biliyor musun? Charlie bir şey Grant mı? Aynen öyle. Şimdilerde Boston'da yaşıyor. Komşularından, sınıf arkadaşlarından, arkadaşlarından kaçıyor. Griffin 21 Ocağı 3 gün kaldı diye söylendi. Aynen öyle. Benimle yüz yüze tanışmak istemiş. Eğer 21 Ocak'tan sağ çıkamazsa onu kişisel olarak tanımamın olaya daha sıkı sarılmamı sağlayacağını umuyor. Griffin ağır ağır lanet olsun dedi. Ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum. Atlanta'yı aramalısın dedi Griffin. Phoebe ile görüşmeyi dene, iyi birine benziyordu. Keşke sana daha fazla yardımcı olabilseydim. Özellikle de zaman bu kadar daralmışken. Didi başını evet anlamında salladı. Didi'nin önünde geçen son iki yılda tek bir adım ilerleyememiş, kan donduran iki cinayeti çözmek için sadece 3 günü vardı. Didi lafı daha fazla uzatmadan pekala dedi. Yerimde olsan kimin peşine düşerdin? Şöyle fiziken güçlü, aklen salim, kelimelerini iyi seçen, ellerini iyi kullanan ve de özellikle duygusuz biri. Aynı zamanda muhtemelen ortalamanın üzerinde de bir bilgisayar becerisi olmalı. Bilirsin her sapığın en yeni ve iyi arkadaşı internettir. Buna karşılık yerinde olsan Charlie'ye kaçtığı müddetçe internetten uzak kalmasını söylerdim. Bugünlerde internete giriş yapmak, hey ben buradayım diye duman işareti göndermekten farksız. Ayrıca bağlantıları tekrar tekrar kontrol et. Aynı anda bu üç kadını gerçekten tanıyan kaç kişi var acaba? Aslında sana bir akıl verebilirim. Facebook'a hiç göz attın mı? Bazen bilirsin işte bazı kişilerin anısına açılmış sayfalar olur. Randy Menke veya Jackie Nelson anısına gibi. Oralara yazı yazanları tespit edip araştırabilirsin. En azından bir başlangıç olur. Didi bir dünya adam bir dava olmayan bir dava için saatlerini harcıyorlar diyerek söylendi. Sonraki saniye ise aklına dedektif O, internet avcıları, net üzerinden yapılan hazırlıklar geldi ve beyninin bir köşesindeki bir düğmenin harekete geçtiğini memnuniyetle hissetti. 10 haftalık uykusuzluğun ardından hala düşünebiliyor oluşu hayret vericiydi. Aceleyle teşekkürler Griffin dedi. Bana çok iyi bir fikir verdin. 13. ayının sonu. Sayfa 160.